Ayrım 31.
Sayfa 327. Doğru diye atıldı genç Tom. Hatta çıbanın yaşlı annesini, o Lobelia'yı bile aldılar. Eğer sevdiği biri varsa o da annesidir. Hobbit köy sakinlerinin bir kısmı bunu görmüş. Kadın eski şemsiyesiyle yoldan iniyormuş. Vicdansızların bir kısmı da büyük bir arabayla yukarı gidiyormuş. Nereye gidiyorsunuz acaba demiş. Çıkın çıkmazına demişler. Ne için demiş. Sharky için birkaç baraka kurmaya demişler. Kim izin verdi size demiş. Sharky demişler. O yüzden yolumuzdan çekilsen iyi olacak koca karı. Ben size Sharky'yi gösteririm. Sizi pis hırsız serseriler sizi demiş kadın ve şemsiyesini kaldırarak kendisinin iki misli olan vicdansızlar liderine saldırmış. Böylece onu da almışlar. Kilitli deliklere sürümüşler o yaşta. Özlemini daha çok çektiğimiz diğerlerini de aldılar ama onun birçoğundan daha cesur davrandığı inkar edilemez. Tam bu konuşmanın ortasında Sam çıka geldi. Babalığıyla birlikte içeri daldılar. Yaşlı Gamgee çok yaşlanmış görünmüyordu ama biraz daha sağırlaşmıştı. İyi akşamlar Bay Baggins dedi. Sağ salim geri döndüğünü gördüğüme sevindim hakikaten. Ama seninle paylaşacak bir kozum var. Öyle derler ya eğer cesaretim olsaydı. Çıkın çıkmazını satmamalıydın hep dediğim gibi. Bütün bu yaramazlıkları başlatan şey o oldu. Siz yabancı yerlerde dolaşıp dururken Sam'in dediğine göre kara adamları dağlarda takip ederken de gerçi neden öyle ettiğinizi de pek açıklamadı ya gelip çıkın saçması sıra evlerini kazıp benim patateslerimi mahvettiler. Çok üzüldüm Bay Gamgee dedi Frodo ama geri döndüm işte her şeyi telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Eh bundan güzel konuşamazdın dedi babalık. Bay Frodo Baggins gerçek bir bey hobbit demişimdir hep. Bu ismi taşıyan başkaları hakkında ne düşünürseniz düşünün affedersiniz ama umarım Sam de oralarda terbiyesini takınıp seni memnun etmiştir. Çok memnun etti Bay Gamgee dedi Frodo. Aslında ister inanın ister inanmayın artık bütün topraklarda en şanlı kişilerden biri oldu. Buradan denize kadar bütün topraklarda ve Ulu Nehir'in ardında adına şarkılar düzüyorlar. Sam kızardı ama minnettar bir edayla Frodo'ya baktı. Çünkü gülün gözleri parlıyor ve ona gülümsüyordu. İnanması azıcık zor dedi babalık. Gerçi garip arkadaşlar edindiğini görebiliyorum. Bunun cepkenine ne oldu? Benim aklım demirden eşyalar giymeyi almaz. İster yakışsın ister yakışmasın. Çiftçi Pamuk'un ailesi ve konukları ertesi sabaha kadar oturdular. Gece boyunca hiçbir şey duyulmadı ama gün bitmeden bir şeylerin olacağı kesindi. Belli ki çıkın çıkmazında vicdansızlardan kimse kalmamış dedi Pamuk. Ama yol kavşağından gelecek olan çete neredeyse buraya varır. Kahvaltıdan sonra Tuğuk diyarından bir haberci Midillisini sürüp geldi. Morali çok yerindeydi. Reis bütün ülkeyi ayağa kaldırdı dedi. Ve haber ateş gibi her yana yayılıyor. Bizim toprakları gözleyen vicdansızlar güneye kaçtı. Canlı olarak kaçabilenler yani. Reis onların peşine düştü. Büyük çeteyi o taraftan uzak tutmak için. Fakat ayırabildiği kadar kişiyle Bay Peregrine'i geri gönderdi. Bir sonraki haber pek iyi değildi. Bütün gece dışarıda olan Mary saat 10 sularında geldi. 4 mil ötede büyük bir grup var dedi. Yol kavşağından gelen yol boyunca ilerliyor ama dağılmış vicdansızların birçoğu onlara katıldı. 100 kadar vardılar. İlerledikçe yangın çıkartıyorlar lanet olasıcalar. Ya bu gelenler konuşmak için durmayacaklardır. Ellerinden gelirse öldürürler dedi çiftçi Pamuk. Eğer tuğuklar daha çabuk gelmezlerse saklanıp hiç tartışmadan oklamaya başlamamız lazım. Bu iş yola girmeden biraz dövüş olması gerekecek Bay Frodo. Tuğuklar daha önce geldiler. Kısa bir süre sonra içeri girdiler. Başlarında Pippin vardı. Tıkış kazası ve yeşil tepelerden 100 kişilik bir güçle. Merry'nin artık o vicdansızlarla başa çıkacak kadar yiğit hobbiti vardı. İzciler gelenlerin birbirlerinden ayrılmadıklarını söyledi. Bütün kırlık yerlerin onlara karşı ayaklandıklarını biliyorlardı ve belli ki isyanı merkezinde yani su başında insafsızca bastıracaklardı. Fakat ne kadar zalim olurlarsa olsunlar içlerinde savaştan anlayan bir liderleri olmadığı kesindi. Hiç tedbir almadan geldiler. Merry çabucak bir plan yapıverdi. Vicdansızlar doğu yolundan ağır adımlarla geldiler ve hiç durmadan bir süre üzerlerinde kısa çitlerin bulunduğu yüksek tepeler arasından yükselen subaşı yoluna döndüler. Ana yoldan aşağı yukarı 200 metre kadar ileride bir dönemeci dönünce eski çift arabalarının ters çevrilmesiyle yapılmış sağlam bir barikatla karşılaştılar. Bu onları durdurdu. Aynı anda her iki yanlarında da başlarının üzerindeki çitler boyunca hobbitlerin dizilmiş olduğunu gördüler. Arkalarından başka hobbitler tarlada saklanmış başka arabaları ittiriyorlardı. Böylece geriye dönüş yolları da tıkandı. Yukarıdan bir ses onlara şöyle seslendi. ''Evet, tuzağa düştünüz.'' dedi Merry. ''Hobbit köylü dostlarınız da aynı şeyi yaptı. Şimdi biri öldü, geri kalanları da hapiste. Silahlarınızı bırakın. Sonra 20 adım geriye giderek yere oturun. Kaçmaya çalışan vurulacaktır.'' Fakat serseriler artık kolay kolay korkutulacak gibi değildi. Birkaç tanesi söylenenleri yaptı ama derhal arkadaşları tarafından yeniden kışkırtıldılar. 20 kadarı geriye kaçıp yük arabalarına saldırdı. 6 tanesi vuruldu fakat geri kalanları kaçtı ve 2 hobbiti öldürerek ormanlık uç istikametine dağıldı. Kaçarken 2 tanesi daha devrildi. Merry yüksek sesle borusunu çaldı. Uzaklardan cevap veren borular oldu. Uzaklaşamazlar dedi Pippin. Bütün o topraklar bizim avcılarla dolu artık. Geride yolda sıkışmış kalmış 80 kadar adam hala tepelere ve barikatlara tırmanmaya çalışıyordu. Hobbitler birçoğunu vurmaya veya baltayla biçmeye mecbur kaldılar. Fakat en güçlülerin ve en dehşete düşmüşlerin birçoğu batı tarafından çıkmayı başardılar ve artık kaçmaktan çok öldürmeye meylettiklerinden düşmanlarına şiddetle saldırdılar. Birkaç hobbit düştü, geri kalanlar da doğu tarafında bulunan Merry ile Pippin varıp vicdansızlara saldırıncaya kadar duraksadılar. Merry iri bir orka benzeyen koca kısık gözlü bir hayvan olan lideri kendi elleriyle biçti. Sonra adamların son kalan artıklarını geniş bir okçu halkasıyla çevreleyerek güçlerini geri çekti. Sonunda her şey bitmişti. Hemen hemen 70 serseri alanda ölü yatıyordu. Bir düzine kadarı da esir alınmıştı. 19 hobbit öldürülmüş, 30'u da yaralanmıştı. Ölü serseriler yük arabalarına koyularak yakınlardaki eski bir kum çukuruna taşındı ve buraya gömüldü. Daha sonraları verilen adla Muharebe Çukuru'na. Ölen hobbitler hep birlikte tepe yanında, daha sonraları etrafına bir bahçe yapılan koca bir kayanın dikildiği bir mezara yatırıldı. Böylece yukarıda, uzakta, kuzey topraklarda yapılan 1147 yılındaki Yeşil Çayırlar Savaşı'ndan sonra Shire'da yapılan tek savaş olan 1419 yılındaki Subaşı Muharebesi de böylece bitmiş oldu. Sonuç olarak seve seve verilen birkaç cana mal olsa da Kırmızı Kitap'ta koca bir bölüm tutar. Ayrıca savaşa katılanların isimleri uzun bir liste yapılarak bütün şair tarihçileri tarafından ezberlenmiştir. Pamukların ünleri ve şanlarındaki hatırı sayılır, yükseliş de bu zamana dayanır. Fakat bütün hikayelerde listenin başında hep komutanlar Meriadoc ile Peregrin'in ismi geçer. Frodo da savaşa katılmıştı ama kılıcını hiç çekmedi. Onun esas oynadığı rol, kayıpları karşısında hiddetlenen hobbitlerin silahlarını teslim etmiş olan düşmanlarını öldürmelerini önlemek olmuştu. Dövüş sona erip de kalan işler de yoluna koyulduktan sonra Merry, Pippin ve Sam ona katıldılar ve pamuklarla birlikte geri gittiler. Geç bir öğle yemeği yedikten sonra Frodo içini çekerek şöyle dedi. Evet, sanırım artık şef ile ilgilenmenin zamanı geldi. Gerçekten de öyle. Ne kadar çabuk gitsek o kadar iyi dedi Merry. Çok da kibar olma. Bu serserilerin buraya gelmelerinden ve bütün yaptıkları kötülüklerden o mesul. Çiftçi Pamuk iki düzine kadar güçlü kuvvetli hobbitten oluşan bir refakatçi grubu topladı. Çünkü çıkın çıkmazında hiç serseri kalmamış olduğu sadece bir tahmin dedi. Emin değiliz. Sonra da yayan yola koyuldular. Frodo, Sam, Merry ve Pippin başı çekiyorlardı. Bu hayatlarındaki en üzünlü saatlerden biriydi. Koca baca önlerinde yükseldi. Suyu geçip yolun iki yanındaki yeni çirkin ev sıraları arasından eski köye yaklaştıkça tüm kasveti ve pis çirkinliği içinde yeni değirmeni gördüler. Dumanları tüten ve leş gibi kokan bir akıntıyla pislettiği akarsuyu apış arasına almış kocaman tuğladan bir bina. Bütün subaşı yolu boyunca ne kadar ağaç varsa hepsi kesilmişti. Köprüyü geçip tepeden yukarı bakınca hepsinin nefesleri kesildi. Sam'in aynada gördüğü görüntüler bile onu gördüklerini hazırlayamamıştı. Batı tarafındaki eski çiftçiler birliği tamamen yıkılmış ve yerine sıra kanatlı, katranlı barakalar yapılmıştı. Bütün kestane ağaçları gitmişti. Tepeler ve çalı çitler parçalanmıştı. Çiğnenmekten ot bitmez bir tarlada yük arabaları gelişigüzel bırakılmıştı. Çıkın saçması sıra evleri artık ağzı açık duran bir kum ve çakıl ocağı olmuştu. Geride kalan çıkın çıkmazı bir yığın iri kulübeden görünmüyordu. ''Kesmişler!'' diye bağırdı Sam. ''Davet ağacını kesmişler!'' Altında Bilbo'nun veda konuşmasını yapmış olduğu ağacın durduğu yeri işaret etti. Tarlanın ortasında kesilmiş ölü yatıyordu. Sanki bu bardağı taşıran son damlaymış gibi Sam gözyaşlarına boğuldu. Bir kahkaha onları durdurdu. Değirmen avlusunun alçak duvarına uzanmış, aksi bir hobbit gördüler. Asık yüzlü ve kara elliydi. ''Beğenmedin mi Sam?'' diye dudak büktü. ''Ama sen hep yumuşaktın. Ben de hep onu atıp tuttuğun gemilerden biriyle yelken açıp gittin sandıydım. Ne halt etmeye geri döndün? Artık şairde yapacak çok işimiz var.'' ''Öyle olduğunu görüyorum.'' dedi Sam. ''Yıkanacak zaman bile yok ama duvarların üzerine sere serpe yatacak zaman var. Ama buraya bak efendi kumlu kişi. Bu köyde hesaplaşmam gereken çok şey var. Alay ederek bu işi fazla uzatma, yoksa gücünün yetmeyeceği kadar büyük bir bedel ödemek zorunda kalırsın.'' Ted kumlu kişi duvarın üzerinden tükürdü. ''Hır.'' dedi. ''Bana dokunamazsın. Ben patronun arkadaşıyım. Ama o sana bir güzel dokunur, eğer biraz daha laf edecek olursan.'' O ahmağa daha fazla nefesini tüketmesem dedi Frodo. Umarım ortalıkta böyle hobbitlerden daha fazla kalmamıştır. Bu bütün adamların yapmış oldukları zarardan çok daha kötü bir sorun olurdu. Sen pisin, küstahın tekisin, kumlu kişi dedi Merry. Sonra hesabını da çok şaşmışsın. Biz de tam tepeye senin şu kıymetli patronunu yerinden etmeye gidiyorduk. Adamların hakkından geldik. Ted'in ağzı açık kaldı çünkü tam o anda Merry'nin bir işaretiyle köprüden yürüyüp gelen refakatçileri görmüştü. Değirmene koşarak elinde bir boruyla geri geldi ve yüksek sesle boruyu üfledi. Nefesini boşuna tüketmedi diye güldü Merry. Bende daha iyisi var. Sonra gümüş borusunu kaldırarak üfledi. Borudan çıkan berrak ses bütün tepede çınladı. Hobbit köydeki deliklerden, barakalardan, pejmürde evlerden hobbitler cevap verdi. Akın akın dışarı çıktılar ve tezahürat yapıp yüksek sesle bağırarak çıkın çıkmazına giden yolda grubu izlediler. Yolun en başında topluluk durdu. Frodo ve arkadaşları yollarına devam ettiler. Ve sonunda bir zamanlar çok sevdikleri yere vardılar. Bahçe kulübeler ve barakalarla dolmuştu. Bazıları batıdaki pencerelere o kadar yaklaşmıştı ki bütün ışığı kesiyorlardı. Her yanda süprüntü yığınları vardı. Kapı çizik içindeydi. Zilin zinciri boş boş sallanıyordu. Zil çalmadı. Kapıyı çalsalar da bir cevap alamadılar. En sonunda kapıyı ittiler, açıldı. İçeri girdiler. Ev kokuyordu, pislikle dolmuştu ve karmakarışıktı. Bir süredir hiç kullanılmıyor gibi duruyordu. O sefil Loto nerede saklanıyor dedi Merry. Bütün odaları aramışlar ama sıçanlarla farelerden başka canlı bulamamışlardı. Diğerlerine barakaları arattıralım mı? Burası Mordor'dan daha kötü dedi Sam. Bir anlamda çok daha kötü. Nasıl derler, sanki kendi evimizdi. Çünkü burası yuvamızdı ve mahvedilmeden önceki halini hatırlıyoruz. Evet, burası Mordor dedi Frodo. Onun marifetlerinden biri. Bu işi hep Saruman görüyordu. Kendi adına çalıştığını düşündüğü zamanlar bile. Aynı şey Saruman'ın kandırdığı Loto gibi kişiler için de geçerli. Merry keder ve tiksintiyle etrafına bakındı. Haydi dışarı çıkalım dedi. Eğer neden olduğu bu kötülükleri bilseydim kesemi Saruman'ın gırtlağına tıkardım. Kuşkusuz, kuşkusuz ama öyle yapmadım ve ben de eve vardığınızda sizi karşılayabildim. Orada kapıda Saruman'ın kendisi duruyordu. Oldukça bakımlı ve mutlu görünüyordu. Gözleri garaz ve zevkle parlıyordu. Frodo'nun zihninde ani bir şimşek çaktı. Sharky diye bağırdı. Saruman güldü. Demek ki bu ismi duydunuz öyle mi? Sanırım Isengard'da bütün halkın bana böyle diyordu. Büyük bir ihtimalle bir saygı gösterisi olarak. Ama belli ki siz beni burada görmeyi ummuyordunuz. Ummuyordum dedi Frodo ama tahmin edebilirdim. Hala kötü yolda biraz yaramazlık yapacağını yani. Gandalf beni senin hala o kadarına muktedir olduğun konusunda uyarmıştı. Oldukça muktedirim dedi Saruman. Az buz değil. Beni güldürdünüz sizi hobbit efendicikleri sizi. O büyük insanlarla birlikte sürdünüz atlarınızı. Emniyet içinde minik varlıklarınıza gurur duyarak falan. Bütün bu işten çok karlı çıktığınızı düşünmüştünüz. Artık dolana dolana evinize dönüp ülkenizde hoş huzurlu günler bulacaktınız. Saruman'ın evi enkaza çevrilecek. Saruman kapının önüne konacaktı ama kimse sizinkini ellemeyecekti. Yo tabii Gandalf sizin işlerinizle ilgilenirdi. Saruman yeniden güldü. O bunu yapmaz. Aletleri işlerini bitirince onları bırakıverir. Ama siz onun ardından sürünürsünüz. Oyalanarak, konuşarak, gerektiğinin iki misli uzun yol kat ederek. Eh diye düşündüm. Madem o kadar ahmaksınız ben önden gideyim de şunlara bir ders vereyim. Bir kötülük bir başkasını hak edermiş. Eğer bana biraz daha zaman ve biraz daha adam bırakmış olsaydınız daha güzel bir ders olacaktı. Yine de yaşamınız boyunca onarmayı veya yeniden yapmayı zor başaracağınız şeyler yaptım. Bunu düşünmek ve gördüğüm zararın bedeli olduğunu kabul etmek bile pek hoş. Eh madem böyle şeylerden hoşlanıyorsun dedi Frodo, sana acıyorum. Korkarım bu sadece anılarda kalan bir hoşnutluk olacak. Hemen git ve bir daha hiç geri dönme. Köyün hobbitleri Saruman'ın kulübelerden birinden çıktığını görmüşler ve hemen çıkın çıkmazına doğru yığılmaya başlamışlardı. Frodo'nun emrini duyunca hiddetle mırıldandılar. Gitmesine izin verme, öldür onu, o bir hain, bir katil, öldür onu. Saruman onların düşmanca yüzlerine bakarak gülümsedi. Öldür ha diye alay etti. Eğer gücünüzün yeteceğine inanıyorsanız öldürün onu benim cesur hobbitlerim. Kendini toparlayarak onlara siyah gözleriyle kara kara baktı. Ama sakın mallarımı kaybettiğimde bütün gücümü de kaybettiğimi zannetmeyin. Bana kim vurursa lanetlenecektir. Ve eğer kanım şairi boyayacak olursa şair kuruyacak ve bir daha hiç iyileşmeyecektir. Hobbitler irkildiler ama Frodo şöyle dedi. Ona inanmayın. Bütün gücünü kaybetti. Hala eğer izin verirseniz sizi ayartıp aldatabilecek sesi hariç. Ama onun öldürülmesini istemiyorum. Öcü öç ile karşılamak faydasızdır. Hiçbir şeye iyi gelmez. Git Saruman en hızlı yoldan. Solucan, solucan diye seslendi Saruman. Yakındaki kulübeden solucan dil çıktı. Neredeyse bir köpek gibi iki büklüm. Yeniden yollara düşüyoruz solucan dedi Saruman. Bu iyi beylerle efendicikler bizi yeniden yollara terk ediyor. Haydi gel. Saruman gitmek için döndü ve solucan dilde peşine takıldı. Fakat tam Saruman Frodo'nun yakınından geçerken elinde bir bıçak parladı ve hızla bıçağı sapladı. Bıçağın ucu gizli zırha denk geldi ve kırıldı. Sam'in öncülüğünde bir düzine hobbit nara atarak ileri atıldılar ve hain adamı yere yatırdılar. Sam kılıcını çekti. "Hayır Sam," dedi Frodo, "şimdi bile öldürme onu. Çünkü canımı yakmadı. Sonra her şeye rağmen onu bu kötü haleti ruhi içinde öldürülmesini istemiyorum. Bir zamanlar büyük biriydi, elimizi kaldırmaya cesaret edemeyeceğimiz soylu bir kişi. Artık düştü ve onun iyileştirilmesi bizim gücümüzü aşar. Ama ben yine de olur da günün birinde iyileşir umuduyla ellenmemesi görüşündeyim." Saruman ayağa kalktı ve Frodo'ya baktı. Gözlerinde hayret, saygı ve nefret karışımı garip bir bakış vardı. "Büyümüşsün buçukluk," dedi. "Evet, çok büyümüşsün. Hem arif hem de zalim olmuşsun. Beni alacağım ücün tadından mahrum ettin. Artık acı içinde gideceğim, senin merhametine borçlu olarak. Bu durumdan ve senden nefret ediyorum. Evet, gidiyorum ve artık seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Ama benden sana sağlık ve uzun bir yaşam dilememi bekleme. Her ikisine de sahip olamayacaksın. Ama bu benim kabahatim değil. Ben sadece geleceği söylüyorum." Yürüyüp gitti. Hobbitler onun geçmesi için bir yol oluşturdular. Ama silahlarını kavradıkça parmaklarının boğumları bembeyaz kesiliyordu. Solucan dil duraksadı, sonra efendisini takip etti. "Solucan dil," diye seslendi Frodo. "Onu izlemene gerek yok. Senin hiçbir kötülüğünü görmedim. Burada bir süre dinlenip karnını doyurursun. Daha kuvvetlenip kendi yoluna gidinceye kadar." Solucan dil durup arkasını dönerek ona baktı. Kalmaya hazır gibiydi. Saruman döndü. "Hiç mi?" dedi çatlak bir sesle. "Yo, tabii, geceleri evin dışına süzülüyorsa bile bunu sırf yıldızlara bakmak için yapıyordur canım. Ama yoksa birilerinin zavallı Loto'nun nerelerde saklandığını sorduğunu mu duydum? Sen biliyorsun değil mi Solucan? Onları anlatacak mısın?" Solucan dil sinerek zırıldamaya başladı. "Yo, yo. O zaman ben anlatayım," dedi Saruman. "Solucan şefinizi öldürdü. O zavallı şeyi, sizin cici minik patronunuzu. Öyle değil mi Solucan? Uyurken bıçaklamış sanırım. Gömdü sonra umarım. Gerçi Solucan son zamanlarda pek bir açtı. Yo Solucan, gerçekten de iyi biri değil. Onu bana bıraksanız daha iyi edersiniz." Solucan dilin kızıl gözlerinde çılgın bir nefret ifadesi belirdi. "Sen yap demiştin. Bunu bana sen yaptırdın," diye tısladı. Saruman güldü. "Sen hep Şarkin'in dediklerini yaparsın, öyle değil mi Solucan? Eh, o zaman şimdi de şu öyle diyor, izle." Yerde sürünen Solucan dilin yüzüne bir tekme attı ve dönerek yola koyuldu. Fakat bunun üzerine sanki bir şey aniden harekete geçti. Solucan dil birden doğrulup kalktı, gizli tuttuğu bir bıçağı çekerek ve bir it gibi sırlayarak Saruman'ın sırtına sıçradı. Başını geri çekti, gırtlağını kesti ve bir nara atarak yola doğru kaçtı. Daha Frodo kendini toparlayıp bir söz söyleyemeden üç hobbit oku vızıldadı ve Solucan dil cansız yere düştü. Etrafta duranların dehşetli bakışları altında Saruman'ın bedeninin etrafında gri bir pus toplandı ve ateşten çıkan duman gibi yükseldi. Soluk ve örtülü bir suret halinde tepenin üzerinde toplandı. Bir an için batıya bakarak dalgalandı. Fakat batıdan serin bir yel geldi, onu çevirdi ve suret ah ederek yokluk içinde eridi gitti. Frodo cesede acıma ve dehşet duygularıyla baktı. Çünkü o bakarken sanki aniden ölümün uzun yılları bedende kendini açığa çıkarmış, ceset çekmiş ve kuruyan yüzünde o iğrenç kafatasına gerilmiş deri parçalarından başka bir şey kalmamıştı. Yanına serilmiş olan pis pelerinin eteğini kaldırarak cesedi örttü ve döndü. "Bunun sonu da böyle işte," dedi Sam. "Kötü bir son. Keşke hiç görmeseydin ama kurtulduğumuz iyi oldu." "Ve umarım bu da savaşın sonudur artık," dedi Merry. Dedi Frodo ve içini çekti. "En son darbe. Ama tam buraya, çıkın çıkmazının kapısına denk geldiğini düşünün. En azından bütün ümit ve korkularımda bunu hiç aklıma getirmemiştim." "Bu dağınıklığı temizlemeden son demeyeceğim ben," dedi Sam karamsar karamsar. "Bu da hem zamanımızı alacak hem de çok uğraştıracak." Bölüm 9. Gri Limanlar. Temizlik için gerçekten çok uğraşmak gerekti ama Sam'in korktuğundan daha az zaman aldı. Dövüşten sonraki gün Frodo ile Ulu Kızlı'na gitti ve tutsakları kilit deliklerden kurtardı. İlk bulduklarından biri artık tombişliği kalmamış Fredegar Bolger oldu. Vicdansızlar onun başkanlığında bir grup isyankârı Korkutan Tepelerindeki belgili delikte salklandıkları yerde buldukları zaman içeri atılmıştı. "Bizimle gelseydin daha iyi olacaktı demek ki zavallı Fredegar," dedi Pippin, yürüyemeyecek kadar halsiz olduğundan onu dışarı taşırlarken. Bir gözünü açarak nazikçe gülmeye çalıştı Fredegar. "Gür sesli bu genç dev de kim?" diye fısıldadı. "Bizim minik Pippin olamaz. Şapka numaran kaç oldu senin böyle?" Sonra sırada Lobelia vardı. Zavallıcık onu karanlık ve dar hücresinden kurtardıklarında çok yaşlı ve zayıf görünüyordu. Kendi ayakları üzerinde ağır aksak yürümekte ısrar etti. Frodo'nun koluna yaslanmış ama yine de eski şemsiyesini elinden bırakmadan dışarı çıktığında o kadar büyük bir sevgiyle karşılandı. Göründüğünde o kadar çok tezahürat yapılarak alkışlandı ki çok etkilendi ve gözyaşları içinde uzaklaştı. Daha önce hayatı boyunca hiç gözde birisi olmamıştı. Fakat Loto'nun öldürülmesiyle ilgili haberi duyunca yıkıldı ve çıkın çıkmazına geri dönmedi. Burasını Frodo'ya geri verdi ve kemerli kuşaklarda sert şişedeki akrabalarının yanına gitti. Ertesi bahar zavallıcık öldüğünde ne de olsa 100 yaşını geçmişti. Frodo hem hayretler içinde kalmış hem de çok etkilenmişti. Kalan bütün parasını ve Loto'nun bütün parasını yaşanan sorunlar sırasında evsiz kalan hobbitlere yardım etmesi için Frodo'ya bırakmıştı. Yani böylece kan davası bitmiş oluyordu. Yaşlı Bill nebze ayak kilitli deliklerde herkesten çok kalmıştı ve kimisine nazaran daha az şiddet görmüş olsa da yeniden belediye başkanına birazcık benzeyinceye kadar epey bir beslenmesi gerekti. Böylece oy birliğiyle Bay Nebze Ayak yeniden toparlanıncaya kadar Frodo'nun vekil olarak görev yapmasına karar verildi. Belediye başkanı vekili olarak Frodo'nun yaptığı tek iş emniyet şiflerini eski görevlerine döndürmek ve eski sayılarına indirmek oldu. Son kalan vicdansızları avlama işi Merry ile Pippin'e verilmişti ve bu da kısa bir süre içinde başarıldı. Güneyde bulunan çeteler subaşı muharebesini duyunca ülkeden kaçarak reise pek zorluk çıkarmadılar. Yıl sonundan önce hayatta kalan birkaç kişi de ormanlarda yakalanmış ve teslim olanlar sınır dışı edilmişti. Bu arada tamirat işleri de süratle devam ediyordu. Sam çok meşguldü. Mecbur kalıp da keyifleri gelince hobbitler arılar gibi çalışabilir. Şimdi de minik ama atik hobbit oğlanlarından ve kızlarından yıpranmış ve nasırlı babalıklara ve koça karılara kadar her yaştan binlerce gönüllü el vardı. Yıl sonundan önce yeni emniyet şifleri, evlerinin tek bir tuğlası veya Şarki'nin adamlarının inşa etmiş olduğu tek bir şey bile kalmamıştı. Ama tuğlalar eski delikleri tamir etmek, buraları daha rahat ve daha kuru hale getirmek için kullanılmıştı. Vicdansızlar tarafından barakalarda, ambarlarda terk edilmiş deliklerde, özellikle de Ulu Kazlı'ndaki tünellerde ve Korkutan'daki eski taş ocaklarında saklanmış olan mal, yiyecek ve biraz stokları bulunmuştu. O yüzden o yıl sonu kimsenin ummadığı kadar neşe içinde geçti. Hobbit köyde yapılan ilk şeylerden biri, hatta yeni değirmenin kaldırılmasından da önce yapılan ilk şey tepenin ve çıkın çıkmazın temizlenmesi ve çıkın saçması sıra evlerinin yeniden inşasıydı. Yeni kum ocağının önü bir hizaya getirilerek geniş ve korunaklı bir bahçe haline sokuldu. Ve güney yüzüne yine tepeye doğru yeni delikler kazılarak tuğlalarla bir hizaya sokuldu.